Ayrım 68, sayfa 646. Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri geçit töreni dönüşü gemiyle Dolmabahçe'nin önüne geldiler. Okulun bandosu da beraberdi. Bando eşliğinde İstiklal Marşı'nı söylediler. Marştan sonra sevgi, saygı, bağlılık gösterileri yapmaya başladılar. Afet Hanım o sırada Atatürk'ün odasındaydı. Düşündü. Sağlığı yerinde olsa şimdi Atatürk balkona koşardı. Orkestrayı balkona çağırır, marşlar çaldırır, çocuklarla birlikte söylerdi. Belki motora atlayıp gemiye çıkar, dans eder, halay çeker, sarı zeybek oynardı. Oysa yerinden kalkamıyordu. Pencereye, dolayısıyla gönül gözüyle, gençlerle dolu gemiye bakıyor, içinden sonsuz sevgiyle el sallıyordu. 8 Kasım 1938 günü saat 19'da başını sağa çevirdi. "Aleykümselam" dedi. Komaya girdi. 9 Kasım akşamı şu bildiri yayımlandı. Umumi ahval vahamete doğru seyretmektedir. Her bildiriden sonra bütün evlerden dua sesleri yükseliyordu. 10 Kasım günü hava kapalıydı. Ara sıra yağmur serpiliyordu. Denizin rengi kararmıştı. Sarayda derin bir sessizlik var. Tıp çoktandır aciz. Doktor Kamil Berk başını Doktor Mim Kemal Bey'in omuzuna dayamış, sessizce ağlıyor. Profesör Akil Muhtar Bey hıçkırıyor. Saat 9:05 geçiyordu. Atatürk birden gözlerini açtı. Gözler hala ışık içindeydi. Sonra gözlerini kapayarak başını sağa çevirdi ve sonsuzluğa karıştı. Sistem hiçbir soruna yol açmadan işledi. Anayasa gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Kasım günü toplandı ve Cumhurbaşkanı olarak İsmet İnönü'yü seçti. O sırada yurt dışında elçi olarak bulunan Yakup Kadri Karaosmanoğlu şöyle yazacaktı. "Yalnız düşmanlarımız değil, dostlarımız bile o gidince ne yapacaksınız?" diyorlardı. Bu endişenin sebebini Kemalist rejimin diktatörlüklerle karıştırılmış olmasında aramalıdır. Batan diktatörlükler şahsi idarelerdir ve başa geçen insanın kuvvetinden başka bir kanuna veya müesseseye dayanmadıkları için diktatörlerin ömrüyle birlikte nihayet bulurlar. Halbuki Atatürk bir diktatör değil, inkılapçı bir devlet kurucuydu. Dipnot: Yakup Kadri Karaosmanoğlu Atatürk, sayfa 76. Doktorların ortak raporu şöyledir. Reis-i Cumhur Atatürk'ün umumi hallerindeki vahamet dün gece saat 24'te neşredilen tebliğden sonra her an artarak bugün 12. Teşrin yani Kasım 1938 günü saat 9:05 geçe büyük şefimiz derin koma içinde terki hayat etmişlerdir. Müdavi tabipleri Profesör Doktor Neşet Ömer İrdelp, Profesör Doktor Mim Kemal Öke, Doktor Nihat Reşat Belger. Müşavir tabipler Profesör Doktor Akil Muhtar Özden, Profesör Doktor Hayrullah Diker, Profesör Doktor Süreyya Serter, Doktor M. Kamilberk, Doktor Abravaya Marmaralı. Atatürk'ün cenaze kortejini izleyen Zekeriya Sertel şöyle yazıyor. Vicdanımda bir hesaplaşma yapmak gereğini duydum. Sağlığında biz bu insana karşı hürriyet ve demokrasi savaşı yapmıştık. Onu demokrasi ve hürriyet getirmediği için adeta suçlu sayıyorduk. Onun hareketlerini diktatörce buluyorduk. Çünkü o vakit ormanın içindeydik. Ağaçları görüyorduk ama ormanı bütün büyüklüğüyle göremiyorduk. Şimdi geçenleri daha aydın görebiliyordum. Atatürk memleketin sosyal, siyasal ve ekonomik hayatında büyük devrimler yapmıştı. Halifeliği ve padişahlığı yıkmış, yerine bir cumhuriyet rejimi getirmişti. Halkın sosyal hayatında ve geleneklerinde birçok esaslı değişiklikler yapmıştı. Halife ve padişahtan yana olanlar ona cephe almışlardı. İttihatçılar ona suikast tertiplemişlerdi. Emperyalistler memleket içinde isyanlar çıkarmışlardı. İstanbul'da bütün halifeci, padişahçı ve gerici basın Atatürk'e karşı yaylım ateş açmıştı. Bütün bu koşullar içinde hürriyet ve demokrasi gelişebilir miydi? Tersine devrim düşmanlarına karşı az çok ters davranmak gerekir. Atatürk de iç ve dış düşmanlara karşı ihtiyatlı, tedbirli bulunmak ihtiyacındaydı. Böyle olmakla birlikte Mussolini ve Hitler biçiminde diktatörlüğe gitmedi. Kişi yönetiminden çok meclis egemenliğine, yani halk egemenliğine önem verdi. Bütün koşullar onun doğulu bir diktatör olmasına elverişliydi. Fakat asker olmasına rağmen benevolent dictatorship diye adlandırdıkları biçimde yumuşak, sevimli ve akıllı bir otorite kurdu. Bu otorite diktatörlükte olduğu gibi korkuya değil, sevgiye dayanıyordu. Ona bu kuvveti veren şey halkın kendisine sevgiyle bağlı olmasındaydı. Biz eleştirilerimizi özgürce yapabiliyorduk. Nazım Hikmet en devrimci şiirlerini onun devrinde yazdı. Atatürk dün de büyüktü, bugün de büyüktür, yarın da büyük kalacaktır. Biz uğrunda savaştığımız özgürlük ve demokrasiye ancak onun açtığı yoldan ulaşabiliriz. Hatırladıklarım sayfa 192-193. Çok gecikmiş bir günah çıkarma. Belli ki Atatürk ölene kadar Atatürk olgusu üzerinde hiç ciddi düşünmemişler. Kemalizm nedir? Atatürk dönemi önü açık daha sonuçlanmamış bir süreçti. Bu süreç içinde Kemalizm tamamlanmadı. Kadrocular tanımlamaya çalıştılar ama Kemalizmin sosyo-kültürel boyutunu hiç dikkate almadılar. Her şeye iktisat açısından baktılar. Kemalizmi tanımlamak için genellikle 6 ilke dikkate alındı. Kemalizm bu 6 ilke içine hapsedildi. Kemalizmin bir özelliğini Profesör Doktor Bedi Akarsu belirtti ilk kez 1960'ta. Kemalizmin Türk aydınlanması hümanizm olduğunu açıkladı. Hümanizm yani aydınlanma, insana değer verme, bireyi önemseme, akla özgürlük tanıma, laiklik hoşgörü diye tanımlanabilir kısaca. Rönesans'ın ve reformun kaynağı hümanist anlayıştır. Bu anlayışı Profesör Doktor Suat Sinanoğlu Türk Hümanizması kitabı ile sürdürdü. 1983'te Profesör Doktor Macit Gökberk'in Aydınlanma Felsefesi, Devrimler ve Atatürk yazısı bu anlayışı derinleştirdi. Böylece Kemalizmin felsefe açısından aydınlanmacı yani hümanist özelliği belirginleşti. Geriye dönüp de yapılanlara ve olanlara bakılınca bunun çok doğru, çok önemli bir saptama olduğu anlaşılıyor. Kemalizmin ikinci önemli özelliğini Profesör Doktor Sina Akşin saptadı ve 1989'da açıkladı. Bütünsel kalkınma, topyekün her alanda kalkınma. Kemalist kalkınma anlayışı iki ayaklı bir anlayıştı. Birinci ayak maddi kalkınmadır. Ekonomik atılım, fabrikalar, demir yolları, madenlerin işletilmesi, dengeli bütçe, imtiyaz vermeme ve benzerleri. İkinci ayak sosyo-kültürel kalkınmadır. Sanat, kültür, eğitim, hukuk, bilim, medeni kanun, halk evleri, kadın hakları ve benzerleri. Kemalizmin siyasi programını ise 6 ilke olarak özetlemek adet olmuştu. Böylece Kemalizmin birinci felsefi bakımdan aydınlanmacı, iki kalkınmada bütünselci, topyekuncu özellikleri kesinleşti. Üçüncü özelliği olarak siyasi programının 6 ilke, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, laik, devletçi ve inkılapçı olduğu kabul edile gelmiştir. Buraya kadarki bilgileri Sayın Profesör Doktor Sina Akşin'in iki kitabında yer alan yazılarından yararlanarak yazdım. Atatürkçü Partiyi Kurmanın Sırası Geldi adlı kitabının içindeki Atatürkçü ideolojinin billurlaşma süreci yazısı sayfa 247-256 ile Yakın Tarihimizi Sorgulamak adlı kitabının içinde yer alan Atatürkçü ideolojinin ortaya çıkması başlıklı yazısı sayfa 59-60. Ben Kemalizmin siyasi programının 6 ilke ile sınırlandırılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Başkaca çok önemli yol gösterici, devrimin zeminini ve itici gücünü genel yönünü oluşturan ana ilkeler var. 6 ilkenin başına bunları da eklemenin gerektiğine inanıyorum. Tam bağımsızlık, tekil devlet, çağdaşlık, uygarlık, barışçılık. Kemalizmin özellikleri: 1. Aydınlanma, 2. Topyekün kalkınma, 3. Siyasi programı. Tam bağımsızlık, tekil devlet, çağdaşlık, uygarlık, barışçı, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, laik, devletçi. Doğrusu karma ekonomici, inkılapçı. İşte Kemalizmin kısa bir tanımı. Bu tanıma bakarak Kemalizme ne kadar yakınız, ne kadar uzağız kolayca kestirebilirsiniz. Atatürk dönemi ve demokrasi. Atatürk dönemini demokrasi bakımından o çağın Avrupalı devletleriyle karşılaştırmak aslında objektif bir yol değildir. Onlar Rönesans'ını yapmış, laikliğe ulaşmış, sanayi devrimini yaşayan, okur-yazar oranı yüksek, uygarlığın nimetlerinden yararlanan devletler ve milletlerdi. Cumhuriyet ilan edildiği zaman Türkiye ne haldeydi? Bir de ona bakalım. Halkın çoğu orta çağda yaşıyordu. Ülkenin dörtte birinde ağalık, derebeylik anlayışı egemendi. Bu talihsiz halk ağanın, beyin, şeyhin bir çeşit kölesiydi. Kişisel görüşü olamazdı. Kadın erkek eşitliği söz konusu bile değildi. Okur yazar oranı erkeklerde ancak %7, kadınlarda %0.4 idi. Okullarda falaka bir eğitim aracıydı. Mezhepler arası çekişmenin kanlı bir geçmişi vardı. Birçok tarikat hayata yön vermeye çalışıyordu. Esas olan tarikat üyelerinin kişisel görüşü değil, şeyhin görüşüydü. Yani tarikat ne kadar çok üyesi olursa olsun bir kişi gibiydi. 40 bin köyün pek azında okul vardı. Bütün basının toplam tirajı 100 bini geçmiyordu. Bu halde olan bir ülkede demokrasi olur mu? Olursa ona demokrasi denir mi? Böyle sözde demokrasiler gerçek demokrasi anlayışını da öldürür, bir daha da demokrasi gelmez. Halk sözde demokrasiyi demokrasi sanır. Memleket o kadar geri ve ilkeldi ki biraz olsun uygarlaşmanın yarım yamalık bir demokrasiden daha değerli ve önemli görüldüğü anlaşılıyor. Zaten tarihte devrim yapmış bir ülkede hemen çok partili rejime geçildiğini gösteren bir tek örnek yok. Fransa'ya demokrasi Fransız ihtilalinden uzun yıllar sonra gelebilmiştir. O tarihte Avrupa ne haldeydi? Bakalım. Olgun, gelişmiş demokrasi İngiltere'de vardı. Az çok demokrat olan ülkeler İsviçre, İsveç, Norveç, Finlandiya, Belçika, Hollanda ve Çekoslovakya'ydı. Fransa'da demokrasi var gibi görünüyordu. Ama savaş çıkar çıkmaz Komünist Partisi'ni ve yayınlarını yasakladı, milletvekillerinin milletvekilliklerini iptal etti. Savaşta yenilince kurulan Vichy hükümeti Nazi anlayışına çok yakın bir anlayışın temsilcisi oldu. Yahudi düşmanlığı konusunda Almanlarla işbirliği yaptı. Sovyetler Birliği'nde 1924'te kanlı Stalin dönemi başlamıştı. Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini, 1936'da İspanya'da Franco faşizmi vardı. Polonya'da askeri darbeyle iktidara gelen Mareşal Pilsudski diktatör oldu. Macaristan'ı diktatörleşen Amiral Horthy yönetiyordu. Romanya'da Kral Karol, Yugoslavya'da Kral Alexander diktatörleştiler. Arnavutluk'ta Cumhurbaşkanı Zogo Cumhuriyet'e son verdi, krallığını ilan etti. Bulgaristan 1923 ile 1935 arasında 3 askeri darbe ve yönetim yaşadı. 1936'da Çar Boris diktatör oldu. Yunanistan birçok darbe yaşadı. Son olarak 1936'da darbe yapan General Metaxas diktatör oldu. Avusturya 1933'te diktatörlük oldu. 1936'da Almanya ile birleşti. Portekiz'de 1928'den beri Salazar'ın diktatörlüğü vardı. Demokrasi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra canlanıp yayılmıştır. Avrupa böyleydi. Orta ve Yakın Doğu'da, Akdeniz bölgesinde de bir tek demokrat ülke yoktu. Türkiye'yi biraz daha yakından inceleyelim. Hiç tek kişi yönetimi geçerli olmadı. Parlamenter bir rejim yürürlükteydi. Anayasa, yasalar, cumhurbaşkanı, başbakan, hükümet, meclis vardı. Sadece tek parti bulunuyordu. Ne ki CHP'yi tek parti olarak değerlendirmek de yanlış olur. Saltanatçılık, dincilik dışındaki her akıma açık, birçok görüşleri bir parti çatısı altında toplayan bir koalisyondu. Sahiden tek parti, hele devrim partisi olsa, kadınlara seçim hakkı vermek bu kadar gecikmez, toprak reformu çoktan yapılırdı. Atatürk dönemi koalisyonla yönetilen tek parti dönemiydi. İki kez çok parti denemesi yapıldı, karşı devrimciler yüzünden olumlu sonuçlanmadı. Hele ilki çok aceleci, hiçbir düşünsel temeli olmayan bir girişimdi. İkincisinin talihsizliği serbest partinin kötü yönetilmesidir. Belgeleri inceledikçe, olayları değerlendirdikçe, her aşamada demokrasinin ana amaç olduğunu, dikkate alındığını, gözden kaçırılmadığını, unutturulmadığını görüyoruz. 1924 Anayasası çok partili rejime elverişli bir yasaydı. Nitekim Türkiye 1960 yılına kadar 1924 Anayasası ile yönetilmiştir. Atatürk ve İnönü döneminde demokrasi hiç eleştirilmedi, aşağılanmadı. Medeni Bilgiler kitabı öğrencilere demokrasinin bütün ilkelerini öğretiyordu. Çok parti demokrasinin olmazsa olmazıdır ama çok partili olmak her şey demek değildir. Çok parti şartı demokrasinin dörtte biridir. Dörtte üçü insana saygı, hukuk devleti olmak, layık olmak, devlet önünde eşit olmak, kişilerin ve basının özgür olması, hoşgörü anlayışının varlığı, büyük çoğunluğun okur yazar olması, kadın erkek eşitliği, emeğin haklarının korunması, kamu hizmetinde tarafsızlık, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, ordunun partiler üstü ve siyaset dışı kalması, partiler ve seçim kanunlarının da demokrasinin gereklerine uygun olması gibi başka önemli şartların varlığını da gerektirir. Atatürk dönemi demokrasinin var olabilmesi için gerekli şartları hazırlamıştır. Bütün devrimler demokrasiye ve çağdaşlığa yaklaşma amacının ürünüdür. Şeyh Said isyanı gibi olaylar nedeniyle birkaç yıl sıkı bir dönem geçirilmiştir. Ama 1928'den özellikle 1930'dan sonra Türkiye'de yumuşak dincilik dışında birçok görüşe açık rahat bir döneme girilmiştir. İktidarı hükümeti eleştirmek serbestti. Amaç tek partiyi sürdürmek değil, şartlar el verir vermez çok partili hayata geçmekti, öyle de oldu. Bu döneme diktatörlük denemez ama demokrasi de denemez. Demokrasi öncesi dönem, demokrasiye hazırlık dönemi denilebilir. Bu hem doğru hem insaflı bir tanımlama. Bir ihtilal ve inkılap iktidarından liberal İngiliz iktidarının anlayışını beklemek çocukça bir yaklaşım olur. Devrimler yerleşene kadar dikkatli olmak doğaldır. Farklı bir örneği tarih kaydetmiyor. Nazım Hikmet bütün şiirlerini bu dönemde yayımlamıştır, plağı okumuştur, her oyunu oynanmıştır. Yurt ve Dünya Yayınları bu döneme özgü yayımlardır. Kanun önünde kadın erkek eşitliği, devlet kurumlarında işçilere birçok hak ve konfor sağlanmıştır. Falaka gibi ilkel bir eğitim aracına ve yöntemine son verilmiştir. Üniformalı gençlik örgütleri toplama kampları kurulmamış, 150'likler bile affedilmiştir. Devletin hiçbir faşist eğilimi olmamıştır. Mütevazi demokrasimizin temelinde Atatürk döneminin minnetle anmamız gereken çok emeği var. Bu yazı için Profesör Doktor Sina Akşin'in Türkiye önünde 3 model adlı kitabında bulunan Atatürk döneminde demokrasi sayfa 93-118 başlıklı yazısından çok yararlandım. Profesör Doktor İsmet Giritli, Kemalist Devrim ve İdeoloji kitabında sayfa 1 1974 Atatürk'ün olduğunu ileri sürdüğü şöyle bir metne yer verdi. Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Zaman süratle ilerliyor. Milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve bilimin gelişimini inkar etmek olur. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar. Bu açıklama Atatürk'ün üslubunda değildi, kuşkum vardı. Telefon edip İsmet Giritli ile konuşacaktım. Benden önce Sina Akşin Hoca telefon edip konuşmuş. Giritli kaynağını şöyle açıklamış. Bu sözü Atatürk Doktor Reşit Galip'e söylemiş, o Hamdullah Supi'ye aktarmış, Hamdullah Supi Behçet Kemal Çağlar'a, Behçet Kemal Çağlar da İsmet Giritli'ye aktarmış. Doktor Reşit Galip Bey 5 Mart 1934'te ölmüştür. Demek ki Atatürk bu sözleri 1934'ten önce söylemiş oluyor. Bu açıklamaya göre Atatürk o tarihte Gazi, Kemalizm diye adlandırılan devrimler bütününü, çağdaşlaşma idealini bir yana bırakıyor, miras diye sadece bilimi ve aklı bırakıyor. Bu sözü hiçbir yerde söylemiş değildir. Bu söz Kemalizmi reddeden bir sözdür. Bu sözü söylediği iddia edilen Atatürk döneminde 1934'ten sonra şunlar oluyor. İkinci dil kurultayı toplanıyor, soyadı kanunu kabul ediliyor, bazı lakap ve ünvanlar kaldırılıyor, bazı kisvelerin giyimi kurallara bağlanıyor, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınıyor, ilk opera eserimiz oynanıyor, CHP 4. kurultayı toplanıyor, hafta tatili pazara alınıyor, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ile MTA ve Etibank kuruluyor, Musiki Muallim Mektebi'nde konservatuvar sınıfları açılıyor. Boğazlar rejimi değiştiriliyor, 3. dil kurultayı toplanıyor, Hatay sorunu çözülüyor. Kemalizmin siyasi programı 6 ilke anayasaya ekleniyor, 2. Tarih Kongresi toplanıyor, 1 Kasım konuşmalarında meclise tavsiyelerde bulunuyor, hedefler gösteriyor. akıl ve bilimsellik hümanizmanın laikliğin çağdaşlığın içeriğinde olan değerler. Zaten var olan değerleri miras diye bırakıyor ama bu değerleri yaratan ve koruyucusu olan devrimleri miras diye bırakmıyor. Böyle şey olur mu? Hamdullah Supi Bey'in gerçekleri değiştirerek aktardığını kanıtlamıştım. Behçet Kemal Çağlar ile İsmet Giritli ile TRT'de, daha sonra İsmet Giritli ile Radyo Televizyon Yüksek Kurulu'nda yıllarca birlikte çalıştım. Behçet Kemal Çağlar coşku, duygu adamıydı. İsmet Giritli'ye gelene kadar Atatürk'ün olduğu ileri sürülen söz yıllar içinde bu biçimi almış. İsmet Giritli araştırma konusunda fazla titiz değildi. Zaten olsa bu sözü tahlil eder aktarmazdı. Düşünmeden 1974'te kitabını almış. Bu söz Kemalizme karşı uydurma bir sözdür. Atatürk'ün ölümünden sonra ortaya çıkarılan bir söze varlığı kanıtlanmadan inanmayınız. Atatürk'ün Atlas Türk bayrağına sarılı tabutu Dolmabahçe Sarayı'nın büyük salonunda hazırlanan katafalka yerleştirildi ve halkın saygı geçişine açıldı. İki asker, iki subay ve iki general tabutun iki yanında saygı nöbeti tutuyorlardı. Halk şimdiye kadar hiçbir evladı için bu kadar çok üzülmemiş, böylesine çok ağlamamıştı. Yüz binler bayrağa sarılı tabutun önünden ağlayarak geçtiler. 19 Kasım günü Vakıflar Müdürü Profesör Şerafettin Yaltkaya sarayda cenaze namazını kıldırdı. Tabut top arabasına konularak yolları, evlerin çatılarını, camilerin üzerini dolduran yüz binlerin gözyaşları ve rahmet dilekleri arasında saray burnuna getirildi. Bütün camilerden salalar veriliyordu. Naaşı zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına nakledildi. Yavuz naaşı İzmit'e getirdi. Bütün İzmit kıyıdaydı. Atatürk'ün naaşı özel bir katarla Ankara'ya yolcu edildi. Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlamak için yol boyunca bütün gece halk istasyonlara, meşalelerle yollara akın etti. Atatürk'ü saygı ve minnetle selamladı. Türkiye ne haldeydi, nereye gelmişti? Hepsi bunu çok iyi biliyordu. Acı günleri de, esenlik günlerini de yaşamışlardı. Zihinleri yalanlarla kirlenmemişti. 20 Kasım günü özel katar Ankara garına geldi, törenle karşılandı. Türk bayrağına sarılı tabutu kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde hazırlanan görkemli katafalka yerleştirildi. Halk ve birçok ülkenin yolladığı temsilciler ve saygı birlikleri katafalkın önünden geçtiler. Halkın ağlayarak, rahmet okuyarak geçişi sabaha kadar sürdü. 21 Kasım günü Atatürk'ün naaşı görkemli bir törenle geçici olarak Etnografya Müzesi'ne emanet edildi. İkinci Cumhurbaşkanı İnönü Atatürk hakkında bir beyanname yayımladı. Beyanname şöyle bitiyordu. Devletimizin banisi ve milletimizin fedakar sadık hadimi, insanlık idealinin aşık ve mümtaz siması, eşsiz kahraman Atatürk, vatan sana minnettardır. Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk milletiyle beraber senin huzurunda tazim ile eğiliyoruz. Bütün hayatında bize ruhundaki ateşten canlılık verdin. Emin ol, aziz hatıran sönmez meşale olarak ruhlarımızı daima ateşli ve uyanık tutacaktır. Dipnot: Atatürk'ün Anıtkabiri için milletler arası bir yarışma açıldı. Yarışmayı Profesör Emin Onat ve Doçent Orhan Arda'nın projesi kazandı. Anıtkabir 1953 yılında bitti. 10 Kasım 1953 günü Atatürk'ün naaşı çok büyük bir törenle Anıtkabir'e taşındı. Mozole'nin altındaki özel yerde toprağa verildi. Toprağına yurdun her ilinden gelmiş topraklar katılmış, vatan olmuştu. Allah rahmet eylesin. 22 Eylül 2010 Ankara Oran. Son söz. Böylece Türkiye üçlemesi sona erdi. Çanakkale, milli mücadele ve cumhuriyet bir bütündür. Yakın tarihimizi oluşturan bu üç dönemin tarihini doğru ve iyi bilmek zorundayız. Yoksa bugünü anlayamaz, yarını kestiremeyiz. Her şey cumhuriyette kucaklaşıp birleşti. Türk mucizesi oluştu. Okurlarımı yormamak için 15 yıl sonunda cumhuriyetin ulaştığı düzeyi bol sayılar, grafikler, tablolar vererek anlatmaktan kaçındım. verilen özet bilginin Türk mucizesini anlatmaya yeteceğini sanıyorum. Sonra ne oldu? 1939'da 2. Dünya Savaşı başladı. İkinci 4 yıllık plan kaldı. İster istemez yatırımlar durdu. Savaş bittikten sonra çok partili hayata geçildi. 1945'ten bu yana çok partili hayatta 3 duraklamayla bugüne geldik. Bazı parti yöneticileri Atatürk'ten daha bilgili, daha akıllı ve daha yurtsever olduklarını düşünerek onun çizdiği ana yoldan ayrıldılar. Sonuç olarak topyekün ekonomik ve sosyokültürel ve planlı kalkınma yöntemi terk edildi. Devrimlerden ödünler verildi. 1951'de kapatıldığı zaman 474 halk evi, 4306 halk odası vardı. 1954'te köylere cumhuriyeti götüren köy enstitüleri de kapatıldı. 1971'de TRT'nin özerkliği kaldırıldı. Doğudan Batıdan Klasikler dizisine son verildi. Böylece halk eğitimi anlayışı son buldu. Genel eğitimde nitelik kaybı başladı. Laik nitelik ikiye bölündü. Hala hiç okul görmemiş önemli oranda yurttaşımız var. Toprak reformu yapılamadı. Demir yolları ve deniz yolları ihmal edildi. 1980'den sonra devleti küçültme sloganıyla milli ekonomiyi oluşturan ve düzenleyen kuruluşlar, kurumlar ve fabrikalar ya kapatıldı ya satılığa çıkarıldı. İlerlediğimiz alanlar var. Bazı alanlarda ise geriliyoruz. Borcumuz ve işsizimiz çok. Büyük şehirlere göç sürüyor. Varoşlar sorunlu. Tarım ürünleri bakımından artık kendi kendine yeten bir ülke değiliz. Demokrasimiz gerekli düzeye ulaşmadı. Böyledir diye karamsar mı olalım? Hayır. Tarihimizi doğru bilirsek aramızdaki anlaşmazlıkların çoğu sona erer. Birçok sorunun kaynağı doğru tarihe eklenen yalanlar, çarpıtmalar, saptırmalardır. Ayrıca tarih olumlu ve olumsuz örnekleri sergileyerek herkese rehberlik eder. Kurtarıcı, uygun yolu gösterir. Kutup yıldızı gibidir. Çanakkale Milli Mücadele, özellikle Cumhuriyet'in Atatürk'le 15 yılı bu konuda aydınlatıcı, uyarıcı, büyük örneklerle dolu. Tarihimize danışarak, düşünerek, eksikliklerimizi, yanlışlıklarımızı, yetersizliklerimizi, sorunlarımızı giderecek yollar arayalım, konuşalım, uygarca tartışarak çözümler bulalım. Topyekün çağdaş uygarlığa ulaşmak zorundayız. Atatürk'e yürüyelim. Turgut Özakman, tozakman@bilgiyayinevi.com.tr. Teşekkür. Sevgili okurlarıma şifa veren elleriyle beni hayata döndüren sayın ve sevgili doktorlarıma, beni yaşatan evin her yanını kaplayan kitaplara yıllardır katlanan, cumhuriyeti bitirmemi sağlayan sevgili eşime, hiçbir desteği esirgemeyen rahmetli Ahmet Küflü kardeşime, yardımcım Aslı Timur Ünsal'a, sevgili Biray Üstünar ve Argun Tozun'a minnet borçluyum. Bilgi Yayın Evi'nin tüm çalışanlarına, özellikle Erol Altun'a, Özlem Dağ'a, Şenay Akkaş'a, Nurettin Geçkin'e, Bilgi Kitap Evi'nden Şenol Bilginan'a, kızım Elif'e, oğlum Can'a, bilgi ve kitap yardımında bulunan Sayın Atilla Sava, Doktor M. Şerif Onaran ve Rüştü Asyalı'ya, Tevfik Kızgınkaya'ya, Güngör Makal'a yürekten teşekkür ediyorum. Sağlıkçı dostlarım Süleyman Akman'ı, Bekir Gözü Yukarı'yı sevgiyle anıyorum. Sayfa 654. Sevgili okuyucum, kitabın 655-816. Sayfalarında dipnotlar ve açıklamalar var. Bunları kitap boyunca okudum. 817'den itibaren seçilmiş kaynakçalar, belgeler, kronolojiler ve diğer kitaplar var. Bunları diğer bölümlerde okuyacağım.